Ayrım 15.
Feodalite ancak terminoloji bakımından feodum, fief, feodal yurtlu sözcüğüne bağlıdır. Bu tarihçiler feodal sönyörün siyasal iktidarını ekonomik ve toplumsal süreçlerle olan bütün bağıntıların dışında ele alıyorlardı. Bunun içindir ki feodaliteyi aynı kolaylıkla İsa'nın ölümü 1. bin yıllarda Mezopotamya ve Eski Mısır'da ve İsa'nın ölümü 1. bin yıllarında Çin'de, Arabistan'da, Batı Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da buluyorlar. Strayer ve Colburn'a göre Hindistan ve Rusya feodaliteden sıkınabilmiş olsalar gerekti. Strayer ve Colburn'un anlayışları toplum tarihinin dönemler halinde bilimsel bölünmesini kabul etmeyen, geçmişin ve içinde bulunduğumuz zamanın gerçek olgularını, eğer bunlar kendi siyasal anlayışlarına aykırı ise görmezden gelen burjuva tarihçilerin bu kesiminin tipik anlayışlarıdır. İkinci bölüm. Feodalitenin açılıp gelişme çağı. 1. Zanaatçılığın ve ticaretin ilerlemesi. Kesin olarak kurulmuş feodalitenin niteleyici bir yönü, kentlerin zanaat ve ticaret yığınakları, ticari üretim merkezleri olarak hızla ilerleyişidir. İlkel zamanlarda başlayıp kölelikte derinleşen zanaat ile tarım arasındaki ayrılık duraksamış bulunuyordu. Köleci imparatorluklarının dağılıp parçalanması ekonomik durgunluğa sıkı sıkıya bağlıydı. Birkaç Asya ve Kuzey Afrika sitesi bir yana kentler ticaret ve zanaat merkezi olmaktan çıktılar. Feodalite koşulları içinde zanaatçılıkla tarımın birbirinden ayrılmalarının yeni aşaması birdenbire gelmedi. Feodal toplumda üretici güçlerdeki ilerlemenin dürtüp hızlandırdığı karmaşık bir sürecin sonucu oldu. Zanaatlarda uzmanlaşma. Uzmanlaşma Batı Avrupa'da özellikle bu ayrılmanın en belirgin olduğu Fransa'da oldu. Birçok köylü senyöre ayrıyantı yalnız tarım ürünü olarak değil, aynı zamanda zanaat eşyası olarak en çok da dokuma, çuha ve yünlü kumaşlar olarak ödüyorlardı. Tarım aletleri zamanla yetkinleşiyordu. Özellikle demirli saban çok yaygınlaştı. Bitki örtüsü, yakılan alanlar ve meralar üzerindeki tarımın yerini kesinlikle 2 ya da 3 yıllık almaşık ekim alıyordu. Bağlar, meyve bahçeleri, sebze ekimi yaygındı. Artık köylü ailesi zanaat imalatına daha fazla zaman ayırabilirdi. Aile üyelerinin bazısı ise zamanlarını tümüyle tek bir tarım dışı uğraşa ayırmaya başladılar. İlkin demircilik ve çömlekçilik dalları oluştu. Yapı tekniği ilerliyordu. Su değirmenlerinin yayılması üretimin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. İnsanlar zaman zaman büyük taş yapılar yapmaya giriştiler. Egemen sınıfın temsilcileri artık yünlü kumaşları keten kumaşa üstün tutuyorlardı. Böylece yünlü kumaşların üretimi arttı. Her gün daha çok sayıda köylü uzman zanaatçı haline geliyordu. Bazı köylüler rantın tümünü sönyörlere zanaat eşyası olarak ödüyorlardı. Zaten çoğu kez kendi köylerinin bütün gereksinmesini sağlıyorlardı. Bu da onlara bir miktar para biriktirme olanağı veriyordu. Kendileri gene köylü olarak kalıyorlardı. Ama artık tarım onlar için tek geçim aracı değildi. Zanaatçı ile pazar arasında ilişkilerin kurulması. Uğraşlar zanaatçı ile pazar arasında ilişkilerin kurulması ile yeni bir aşamaya girmiştir. Feodalitenin oluşumu çağından beri yardımcı bir uğraşa da sahip olan köylüler, senyörlerinin izniyle yaptıkları eşyayı satmak üzere bayram günlerinde büyük şatoların ve manastırların duvarı dibinde kurulan en yakın panayıra gidebiliyorlardı. Ama bu ticaret sürekli bir niteliğe sahip değildi ve zanaatçılık ile tarım arasında tüm toplum ölçüsünde bir kopma oluşturmuyordu. Zanaat eşyası ancak rastlantı sonucu meta haline geliyordu. Başlangıçta zanaatçılar ile çiftçiler arasındaki ayrılma yurtluğun dar çerçevesi içinde gerçekleşti. Ama uzmanlaşmanın ilerlemesiyle zanaatçı gittikçe daha sık olarak ürününü sürmek ve gereksinmesi olan her şeyi satın almak üzere pazara gitmeye başladı. Zanaatçı meta üreticisi haline geliyordu. Kent ile kır arasında toplumsal iş bölümü. Usta zanaatçı köyde yeterli bir pazar bulamıyordu. Üstelik feodal sömürü ona ağır geliyordu. Köylü zanaatçılar yurtluktan ayrılmak, ürettikleri eşyayı daha rahatlıkla satışa sunabilecekleri ve senyörlük boyunduruğundan kurtulabilecekleri yerlere gitmek eğilimindeydiler. Bazıları bunu gizlice kaçarak yapıyorlardı. Başkaları senyöre bir miktar para ödemeyi kabul ederek senyörün izniyle köyden ayrılıyorlardı. Her zaman paraya gereksinmesi olan senyörler, serflerinin bu koşulda köyden ayrılmasına izin veriyorlardı. Önceleri köyden ayrılma izinleri kısa süreliydi. Örneğin panayıra gitmek için ya da kış sürecince, yani derebeylik toprakları üzerinde kol gücü pek gerekli olmadığı zaman köyden ayrılabiliyorlardı. Ama sonradan bu izinler daha uzun süreli oldu. Usta zanaatçıların dışında ancak bazı fırsatlarda kendi özel gereksinmelerini sağlamak için zanaatçılık yapan basit çiftçiler de köyden ayrılıyorlardı. Demek ki bu olgu giderek yurtluğun ve komünün sınırlarını aştı. Toplumun bütününü kapsadı. Bu toplumsal iş bölümü daha sonra kent ile köy arasındaki çelişkileri doğuracaktır. Kasabaların kuruluşu. Köylerden kaçan ya da senyörlerinin izniyle ayrılan köylüler, zanaat eşyasının daha kolay satılabildiği, ham madde kaynaklarına yakın, aynı zamanda kendilerine güvenlik sağlayan yerler arıyorlardı. Bu yerleri kralların, prenslerin ve psikoposların konutlarının duvarları altında, büyük yönetsel merkezlerin yakınlığında buluyorlardı. Kaçak serfler, gönüllü olarak çoğunlukla berkitilmiş olan büyük manastırların ve abbeliklerin yakınlarında yerleşiyorlardı. Köylerden ayrılıp giden köylüler, kervanların mola verdikleri yerlerde, karayolları ya da nehir yolları kavşaklarında, ürünlerin sık sık trampa edildiği yerlerde yerleşmeye çalışıyorlardı. Öte yandan zanaatçılar da kendi ürettikleri metalları buralarda kolaylıkla satışa sunabiliyorlardı. Bunun bir başka nedeni de serflerin bu gibi yerlerde yük boşaltıcılığı, kayıkçılık, mavnacılık ve bunun gibi geçim kapıları bulabilmeleriydi. Köylülerin kişisel bağımlılıktan kurtulmaları. Böylece köylüler, genel kural olarak serfler, yavaş yavaş feodal boyunduruktan kurtuluyorlardı. Çünkü rastlantı olarak kral ve yerel senyör el emeğine karşı aynı ölçüde ilgi duyuyordu. Bir miktar para biriktirebilen köylüler, kendi kişisel bağımlılıklarından doğan angaryaların karşılığını ödüyorlardı. Bazen rant vermeyi düpedüz reddediyorlar ve köye geri dönmüyorlardı. Senyörlere gelince onlar serfleri zorla geri getiremiyorlardı. Böylece de bu köylüler özgür oluyorlardı. İtalya'nın ve Güney Fransa'nın kentleri. İtalya'nın ve Güney Fransa'nın Bizans'la ve Doğu ülkeleriyle ticaret bağları, İtalya'da Venedik, Cenova, Pisa, Napoli, Fransa'da Marsilya, Arles, Narbonne ve Montpellier gibi kentlerin hızla ilerlemesine yardımcı oldu. Bu iki ülkede ticaret ve zanaat ocakları olarak kentler daha 8. yüzyılda doğuyorlar. Tuna ve Ren nehirleri vadilerinde ve İngiltere'de ise kentler 10 ve 11. yüzyıllarda ortaya çıkacaklardır. Rus kentleri. Yukarıda belirttiğimiz gibi Kiev daha 10 ve 11. yüzyıllarda büyük bir kentti. O çağda bile Novgorod önemli bir ticaret ve zanaat merkeziydi. En sonu Çernigov, Smolensk ve Polotsk'ta Orta Çağ Rus ekonomisinde büyük bir rol oynuyordu. 9 ve 11. yüzyıllarda Moskova ticaret merkezlerinin yol kavşağı oldu. Kent 12. yüzyılın ortalarından başlayarak daha hızlı ilerledi. 13. yüzyılın başında bir prenslik olan Moskovi'nin başkenti oldu. Rus kentlerinin çoğu şu plana göre kuruldu. Kentin ortasında bir hendekle ve kalın surlarla çevrili bir ordugah, Kremlin bulunuyor. Prens ya da Voyvoda askeri birliği, Dujina ve nedimleriyle burada yaşıyordu. Ordugah çevresinde tüccar ve zanaatçıların oturduğu kasabalar kuruluyordu. Rus kentleri Volga, Kokas, Bizans, Orta Asya, İran, Arap devletleri ve Akdeniz ülkeleriyle ticaret yapıyorlardı. Rusya'da Slavlar, İskandinavya, Bohemya, Moravya, Polonya, Macaristan, Almanya ve bunun gibi aracılığıyla Baltık Denizi bölgelerinde yayılıyordu. Ticari üretim tüccarlar. Feodaller gittikçe daha kalabalık olmak üzere zanaat ürünlerini satın almak ve tarım ürünlerini satmak için pazarlara koşuyorlardı. Köylüler de sonunda feodaller gibi bazı ürünleri pazardan satın almaya başladılar. Feodaller tarafından gittikçe daha çok ezilen köylüler kırı terk ediyorlar ve böylece giderek zanaatçılığın ve ticaretin merkezi haline gelen kasabaları büyütüyorlardı. Bu kasabalarda yaşayanların buğdaya ve başka tahıllara gereksinmesi vardı ve bu da kent ile kır arasındaki değişimlerin gelişmesinin nedeniydi. Kırdan göç ile başlayan toplumsal iş bölümü yeni bir hız kazandı. Toplumsal üretimin bir tek alanı bir yanda tarımsal üretim, bir yanda da sanayi üretim olarak çiftleşti. İmal edilen ürünler meta haline geldi. Yeni bir toplumsal tabaka, kendilerini yalnızca ticarete veren tüccarlar tabakası ortaya çıktı. Tacirler zanaatçılardan ürettikleri eşyayı satın alıyor, pazarda yeniden satıyorlardı. Eskiden zanaatçı imal ettiğini kendisi satarken, şimdi bu işi onun yerine tüccar yapıyordu. Lonca'nın doğuşu. Toplumsal iş bölümü yalnızca sonradan kentleri oluşturacak olan zanaat kasabalarının Borgades kuruluşu ve bir iç pazarın yaratılması sonucunu doğurmakla kalmadı, toplumsal ve siyasal ilişkilerde de değişikliklerin nedeni oldu. Kırsal bölgelerden kaçan köylüler kendi topluluk ilişkilerine ait töre ve adetleri her yana yayıyorlardı. Yeni belediyelerden, komünelerden, geleceğin kentlerinin ilk çekirdekleri ortaya çıkıveriyordu. Belediyeler etkinliklerine giren en önemli işleri, zanaatçılığı, ticareti, hala nüfusun bir bölümünün çalıştığı tarımı, komşu feodallere karşı savunmayı ve bunun gibi düzenliyorlardı. Belediyeler kentlerde yerleşmiş olan eski köylü serflere etkin bir yardım sağlıyorlardı. Onlara senyörün baskısını sarsmak ve özgür bir insanın kişisel ve maddi haklarını elde etmek için yardım ediyorlardı. Belediyelerin yönetimi altında yavaş yavaş meslek loncalarının temelleri atılıyordu. Bunlar henüz az gelişmiş olan bir meta üretimi toplumunun ekonomik niteliğine uygun düşüyordu. Ticaretin gelişmesi ve feodal düzende paranın rolü. Gelişmekte olan ticaret, paranın özellikle ticaret sermayesinin önemini arttırıyordu. Bu henüz kapitalist ilişkilerin doğması demek değildi. Bunun için emek gücünün de meta haline gelmesi gerekecekti. Yavaş yavaş feodal düzende para, kölelik çağında yerine getirdiği ve kapitalizmde de yürürlükte olan görevlerine yeniden başlıyordu. Orta çağın başlarında dış ticaret, iç ticarete üstün geliyordu. Onun için ilkin evrensel paranın, bu terimin saymacı anlamıyla işlevi ortaya çıktı. Ticaretin gelişmesi sayesinde tüccarlar parayı artık satın almış olduğu metağı daha yüksek fiyatta satarak ek bir para elde etmenin aracı olarak bakıyorlardı. P-M-P para, meta, para formülü ile P'nün P'den daha büyük olduğu bir sözleşme temsil edilmektedir. Çeşitli yerlerdeki fiyatları bilen tüccarların pazar üzerindeki tekeli bu işlemleri hazırlıyordu. Burada para, para sermaye rolünü yerine getiriyordu. O sırada para dışarıdan, başka bölgelerden gelme bir unsurdu. Ama daha o zaman da feodaller tarafından servet biriktirilmesine yardımcı oluyordu. Para servet biriktirme aracı işlevini görmeye başladı. Özellikle yükümlülüklerin ve para cezalarının artması yüzünden emekçilerin aşırı ölçüde sömürülmesi, alım-satım ilişkilerinin az gelişmiş koşulları altında parayı bir ödeme aracı yapmakta yardımcı oluyordu. Genişleyen toplumsal iş bölümü meta-para ilişkilerinin gelişmesi sonucunu doğurdu. Paranın kendisinin daha önemli olan işlevleri bu evrimi kolaylaştırıyordu. Para giderek daha çok dolaşım aracı rolünü oynuyordu. Para basmak yaygınlaştı. En sonu meta-para ilişkilerinin genişlemesiyle köylülerin ve zanaatçıların alım-satım ilişkilerine gittikçe daha çok katılımlarıyla para yavaş yavaş değer ölçüsü işlevini görmeye başladı. Karşılıklı ödeşmeler sırasında köylü ve zanaatçılar emek giderlerini hesaba katmak gerektiğini anlıyorlardı. Ama bu durumda para her zaman değerli maden ağırlığının değerini bulmuyordu. Bundan böyle köleci çağda olduğu gibi meta-para ilişkileri MPM meta para meta formülüyle nitelenebiliyordu. Feodal senyörlere karşı kentlerin savaşımı. Ortaçağ kentleri feodallerin toprakları üzerinde kurulmuştu ve kaçınılmaz olarak başlangıçta kent içinde bütün iktidarı elinde tutan senyörlere boyun eğmek zorundaydılar. Feodaller kentlerden en büyük yararı kazancı sağlamak istiyorlardı. Onun içindir ki kuruluş yolundaki kentin yönetimi feodal senyörlere karşı savaşıma girişmek zorunda kaldı. Belediye hakları için savaşırken bütün halk senyöre karşı oluyordu. Bu savaşın sonucu siyasal yapıyı ve senyöre karşı kentin bağımlılık derecesini, vergilerin bizzat kentlerce toplanması gibi burjuva haklardan tam yönetim özerkliğine değin belirliyordu. Özerk siyasal birimler haline gelen bağımsız kentlerin Fransa'daki belediyeler gibi kendi özel adliye aygıtları, milis kuvvetleri, maliyeleri ve bunun gibi vardı. Belediye sakinleri öteden beri var ola gelen senyöre karşı yükümlülüklerden bağışıktılar. Batı Avrupa'da kendi kendilerini yöneten kent cumhuriyetler önce İtalya, Fransa, Hollanda ve daha sonra Batı Avrupa'da Almanya'da kuruldu. 11 ve 12. yüzyıllar. Rusya'da Büyük Novgorod 11. yüzyılda özel tipte bir cumhuriyet oldu. Özellikle krallığa ait topraklar üzerinde kurulan bazı kentler özerk belediyelere sahip olma haklarını elde edemediler. Ama yine de bazı ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanıyorlardı. Belediye yönetiminde seçilmiş organlar, Sönyer'in delegeleri ve kralın görevlileriyle birlikte çalışıyorlardı. Kentte en yüksek organ seçimle gelen meclisti. Ki bu meclis milis kuvvetlerini seferber ediyor, zanaatı denetliyor, gerekli kararları yayınlıyordu. Meclise seçimle gelen bir yüksek görevli, Fransa ve İngiltere'de belediye reisi, Le Maire, Almanya'da kent başkanı, Burgmestre ve bunun gibi başkanlık ediyordu. Senyöre karşı koymaya yetecek gücü de, kaynakları da olmayan küçük kentler ise senyörlerin yargılama yetkisi alanında kalıyorlardı. Bununla birlikte bütün kentlerin ortak bir yanı vardı ki, kentlerde oturanlar kişisel kölelikten kurtulmuşlardı. Kentte bir yıl bir gün yaşamış olan her köylü özgür oluyordu. Asya ülkelerinde de aynı şekilde kentler feodallere karşı savaşım veriyorlardı. Ama genel olarak amansız savaşım özellik kazanmaya yetenekli olmayan kentlilerin yenilgisiyle sonuçlanıyordu. Patrisyenlerle zanaatçılar arasında savaşım. Kentlilerle feodallerin savaşımı sonuçlanıp kentlerde herhangi bir statü bir kez yerleştikten sonra toplumsal çelişkiler kent nüfusunun bağrında kendilerini gösterdiler. Kentlerde iktidar daha sonra antik çağdan gelme adıyla patrisiyat, patrisyenler yani aristokrasi denen kent halkının en zengin bölümünün elindeydi. Patrisyenler belediye topraklarındaki mülk sahiplerini, büyük tüccarları, tefecileri ve kentte oturan küçük feodalleri içine alıyordu. Halk kitlesi zanaatçılardan ve ailelerinden oluşuyordu. Kentlerde zanaatçılık geliştikçe siyasal yaşamda loncaların önemi artıyordu. Loncalar iktidarı patrisyenlerden almaya uğraşıyorlardı. Kolonya, Floransa kentlerinde savaşım kentin kilit noktalarını ele geçiren loncaların tam başarısıyla sonuçlandı. Başka yerlerde örneğin Kuzey Almanya'nın büyük ticaret kentlerinden üstün gelenler patrisyenler oldu. Bazen savaşın bir uzlaşma ile sonuçlanıyor. En zengin ve en güçlü loncaların temsilcileri aristokratlarla aynı ölçüde olmak üzere belediye yönetimine katılıyorlardı. İktidara gelen zanaat ustaları, maitre, kendilerini belediyelerin daha ileri bir biçimde demokratlaştırılmasına karşı olan ayrıcalıklı gruplarla bir tutmaya çalışıyorlar ve patrisyenlere karışıp gidiyorlardı. Loncalar. Zanaat ortaçağ kentinin sanayi temelini oluşturuyordu. Feodalite, küçük sanayi, kırın olduğu kadar kentin de ayrıcı özelliğiydi. Köylü bir gibi zanaatçı da bir küçük üreticiydi. Kendi üretim aletlerine sahipti. Kendi işletmesinde kendisi çalışıyordu ve kar elde etmek değil, yaşamını kazanmak istiyordu. Ortaçağ zanaatçıları aynı meslekte çalışan zanaatçıları bir araya toplayan loncaları oluşturuyorlardı. Her lonca üretimi ve üretimin oylumunu düzenlemeye çalışıyordu. Örneğin bir kumaşın ölçülerini, ham maddelerin niteliğini belirliyordu. İlki olarak her zanaatçı en çok iki kalfa ve iki çırak kullanabilirdi. Özel bir tüzük kalfaların ücretini, zanaat eşyasının satımını, imal edilen metanın fiyatını düzenliyordu. Loncalar karşılıklı yardımlaşma amacıyla kurulan meslek birlikleriydi. Aynı zamanda dinsel görevleri de yerine getiriyorlardı. Loncaların kendi küçük kiliseleri, kendi azizleri, koruyucuları, kendi dinsel bayramları ve bunun gibi vardı. Öte yandan her meslek askeri bir birimdi. Savaş sırasında lonca üyeleri şeflerinin komutası altında silahlanıyorlardı. Kentlerin çoğunda zanaatçılar loncalar kurmak zorundaydılar. Kentte bir kimse eğer bir lonca üyesi değilse şu ya da bu mesleğe giremezdi. Kenti kuşatan köyler dahil olmak üzere kentte başka yerde imal edilen eşyayı satmak yasaktı. Loncaların içinde iyice belirlenmiş bir iş bölümü yoktu. Teknik ilerleme ve uzmanlaşma küçük zanaat niteliğini değiştirmiyor, ancak yeni bir meslek loncasının oluşması ile sonuçlanıyordu. Her kentte onlarca, büyük kentlerde yüzlerce meslek vardı. Örneğin Paris'te 14. yüzyılın başında 300 meslek loncası vardı. Loncalar ve uyguladıkları önlemler başlangıçta zanaatçılara üretim sürecini yoluna koymakta ve haklarını elde etmek için savaşımda yardım ederek olumlu bir rol oynadılar. Ama lonca örgütü zamanla ekonomik ilerlemeyi durduran bir engel haline geldi. Meslek sahipleri her tür yeniliğe, her tür teknik yetkinliğe karşı koyuyordu. Örneğin 13 ve 14. yüzyıllarda çıkrık kullanmak yasaktı. 11. yüzyılda icat edilen keçeleme makinesi 15. yüzyıla değin yasaklandı. Öte yandan her zanaat kendi meslek gizlerini sımsıkı saklıyordu. Kalfalar ve çıraklar. Bir tür feodal hiyerarşi zanaat örgütünü düzenliyordu. Usta, kalfa, çırak. Ustalar yavaş yavaş ayrıcalıklı bir grup oluşturdular. Her kalfaya ustalığa geçme yetkisi verilmiyordu. Loncaya kabul edilmek için üstün nitelikte bir nesne, bir şaheser yapmak gerekiyordu. Eğer özel bir kurul bu nesnenin kurallara tümüyle uygun olduğuna karar verirse ancak bundan sonra işçi ustalığa kabul edilebiliyordu. Öte yandan kalfa ustalığa kabul edilişin onuruna bir şölen vermek için büyük bir para harcamak zorundaydı. Zamanla şaheserler ortaya koymak giderek daha karmaşık bir iş oluyor ve pratik olarak yalnızca ustanın oğulları ve yakın akrabaları ustalığa kabul ediliyordu. Kısacası artık ustalığa geçmek iddiasında bulunamayan sürekli bir kalfalar sınıfı vardı. Bunlar birlikler, kardeşlik dernekleri kuruyor ve ortaklaşa haklarını savunuyorlardı. Böylece meslekler arasında ve bir mesleğin içinde maddi bir farklılaşma kendiliğinden ortaya çıktı. Ticaret sermayesi giderek zanaatçıları sömürüyordu. Büyük ticaret merkezlerinde bazı kişiler, aracılar imal edilmiş eşyayı satın alıyorlar, hap maddeleri dağıtıyorlardı. Öyle oldu ki bunlardan ham madde alan zanaatçı kendi imal ettiği malları da onlara satıyordu. Az varlıklı usta zanaatçılar ham maddeleri krediyle alıyor, yapılmış eşya ile borcunu ödüyordu. Giderek meslekten tüccarlar haline gelmiş olan aracının boyunduruğu altına düşüyorlardı. Tefeci sermaye. Paranın önemi arttıkça emekçiler ve feodaller gittikçe daha çok borç almak gereksinmesi duyuyorlardı. Önemli miktarda paraları elinde biriktirerek çok yüksek bir kar yüzdesiyle borç veren bir sınıfın ortaya çıkışı bundan ileri gelmekteydi. Burada da para gene sermayeye ama bu kez tefeci sermayesine dönüşüyordu. Onun hareketinin formülü doğal olarak ikincisinin tutarı birincisinden daha büyük olmak üzere P-P, para-para oluyor. Tacirler de ödünç almalardan, istikrazdan vazgeçemiyorlardı. Kredi ve kambiyo işlemleri genişlemişti. Bankalar doğdu. İlk bankalar Kuzey İtalya kentlerinde kuruldu. Çünkü orada meta tire para ilişkilerinin genişlemesi 13 ve 14. yüzyıllarda büyük bir hız kazanmıştı. Banka terimi bile İtalyanca banca yani sarraf masası sözcüğünden gelir.